Ayrım 16.
Toplumun örf, adet, inanç ve kültürü sonucu oluşan toplumsal cinsel ahlak normlarının tarih boyunca insan topluluklarına göre değişim gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle de cinsel ahlakı iffet olarak adlandırmak ve genel ahlaktan ayırarak incelemek gerekir. İffetsizlik, kadın ya da erkeğin cinsel alışkanlıklarından kaynaklanan ve toplumun örfleriyle zıtlık gösteren davranışlar olarak kabul edilmektedir. O halde ahlak normları evrensel olduğu halde iffet yerel özellikler taşımaktadır. Bunun en canlı örneklerini Türkiye'de gözlemlemek mümkündür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da genç bir kızın çarşıya tek başına çıktığı için iffetsizlik yaptığı gerekçesiyle öldürülmesi ailenin namusunu kurtarırken benzeri bir olay Batı Anadolu'da vahşet olarak kabul edilmektedir. Ancak iffet kavramının özellikle kadında odaklaştırılmasında dinlerin katkısı açıktır. Gerek Musa şeriatında, gerek Hristiyanlıkta, gerekse İslamiyet'te kadın iffetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Çağdaş ahlak anlayışı analize tabi tutulduğunda özellikle Batı toplumlarında yaşanan cinsel özgürlüğün aile kurumunu da tehdit eden bir boyut kazanması yozlaşmanın daha da çok tepki çekmesine yol açmaktadır. Ancak söz konusu eleştirilerde tarafsız olabilmek için kapalı ve geleneksel dini toplumlarda da örtülü biçimde yaşanan iffetsizliği görmezden gelmemek gerekir. Ne var ki cinsel yozlaşmanın açıkça sergilenmesinin genç kuşaklar açısından taşıdığı özendirici olma riskini de dikkate almamak mümkün değildir. Günümüz toplumlarında kadının cinsel bir obje olarak kullanımının inanç sistemleriyle olduğu kadar yasalarla da engellenmeye çalışılmasını ve özellikle çarpık cinsel ilişkilerin dinler ve vicdanen gelişmiş toplumlarca hoş karşılanmamasını doğal kabul etmek gerekmektedir. Çağdaş ahlak anlayışını cinsel ahlakla özdeşleştirmek ne kadar yanlışsa cinsel ahlaktaki çarpıklıkları görmezden gelmek de aynı derecede yanlıştır. Ancak cinsiyet ayrımcılığının reddedildiği bir dünyada iffeti kadına has bir özellik saymanın ve erkeği tamamen bunun dışında tutmanın da mümkün olamayacağı bir diğer gerçektir. Çağdaş ahlak ve faydacılık. Ahlakı içinde yaşanılan ekonomik sistemden soyutlamak mümkün değildir. Sistem ilkeleri ve kurumlarıyla insanın belli değer hükümleri doğrultusunda yapılanmasında çok büyük bir role sahiptir. Hatta öyle ki günümüz dünyasında insanın şekillenmesinde ekonomik sistemin taleplerinden daha etkin bir gücün varlığından dahi söz edilemez. Dünyaya hakim olan ekonomik anlayış liberalizm ya da yeni adıyla neoliberalizmdir. Sistemi bireysel özgürlüğe atıf yapan kelime anlamından uzaklaşıp amaçları doğrultusunda ele alınca karşımıza çıkarcılığı ya da daha yumuşak bir ifadeyle faydacılığı esas alan bir insan tipi çıkmaktadır. Ahlaki yozlaşmanın temeli ise büyük ölçüde sistemin eseridir. Kendi çıkarlarını maksimize etmeyi yaşamın amacı olarak kabul eden bencil insanı üreten sistem, bu insanın tüketim çılgınlığı ile kendisine yaşam bulmaktadır. Bu nedenle de dinmeyen ihtiraslar, tatmin olmayan nefisler, savurganlık, her türlü ahlaki değerin önüne geçen madde tutkusu sistemin hayat pınarıdır. Çağdaş ahlak bir yandan insan hakları gibi yüce değerleri yaşama geçirirken, diğer yandan bireysel ihtirasla beslenen ekonomik sistemin çıkarcı ahlak anlayışı içine sıkışmış durumdadır. Sistemin ürünü olan ekonomik insan kimliği o derece baskın bir kimliğe dönüşmüştür ki, ister dindar, ister dinsiz olsun, hemen hemen her fert bu kimliğin etkisinden kendisini sıyıramamakta ve erdemleri çarpıtarak çıkarcılık kulvarında rol almaktadır. Çağdaşlaşmaya yönelik ciddi eleştirilerden biri de insanlar arasındaki yardımlaşma, hizmet ve sevgi ilişkilerine getirdiği kısırlıktır. Çağdaş yaşamın kurumsallaşmış yapısı, geçmişte yaşanan bireysel ilişkileri kurumlara devretmektedir. Örneğin geçmişte mahalle halkının el birliğiyle yoksula uzattığı yardım eli, hastaya götürdüğü bir tas çorba, yaşlıya verdiği destek, artık kurumlar aracılığıyla üstlenilmekte ve devlet sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumları aracılığıyla bu görevi üstlenmektedir. Bu uygulamanın yardıma muhtaç bulunanlar için geçmiştekinden daha büyük bir güvence olduğu açıktır. Ne var ki sorumluluğu devlete devretmenin bireyin yardımlaşma ve hizmet duygularını körleştirdiği ve gönüllerde durgunluk yarattığı da bir gerçektir. Özellikle Batı toplumlarında bu gönül durgunluğunu ve vurdum duymazlığı görmek çok kolaydır. Türk insanı henüz bu vurdum duymazlık çarkına esir olmamıştır. Ancak olmak üzeredir. Bu esaretin, ahlakın iyilik yapmak, yardımlaşmak, fedakarlık gibi temel motiflerini olumsuz biçimde etkileyeceği açıktır. Dolayısıyla çağdaşlaşmanın vurdum duymazlıkla eş anlamlı olmadığını ortaya koyan milli kültürümüzün ve örflerimizin Türk toplumunun ahlaki değerlerine büyük katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Çıkarcı ahlakın ürünlerine karşı gösterilen tepkiler dünyanın hemen her yerinde sürmektedir. Ancak Türkiye gibi İslam'ın muhafazakar değerleriyle yoğrulmuş toplumlarda tepki adeta paniğe dönüşmekte ve ekonomik istikrarsızlıkların ve yoksulluğun da devreye girmesi ahlaki yozlaşmaya ivme kazandırmaktadır. Yoksulluk ve büyüyen gelir farklılıkları ahlaktan sapışa adeta meşruiyet kazandırır hale gelmiştir. Çaresiz insanların fuhuşa, teröre, soyguna alet edilmelerindeki kolaylık, suçlunun toplum ya da devlet olduğu yolundaki görüşlerin yaygınlık kazanmasına yol açmaktadır. Siyasetteki kirlenme ise halkın yolsuzluğa eğilimini arttıran bir diğer etkendir. Adaletin ağır işleyen çarkları, suçluların cezalandırılmadan elden kaçırılışı, rüşvetle açılan kapılar, çıkarcı ahlakın egemenlik alanını genişlemekte oluşuna somut örneklerdir. Türk insanı evrensel ve yüce değerlerle bezenmiş bir ahlaka taliptir. Ancak bunu nerede bulacağını ve nasıl yaşama geçireceğini bilememekte, dinin çatısına sığınarak daha ahlaklı bir topluma ulaşmanın umudunu beslemektedir. Görülen odur ki, dinsel ahlak anlayışında bireyi ahlaklı yaşamaya iten korku ve ödül ikilemi iken, çağdaş ahlakın oluşumunda itici güç hazdır. Faydacı ya da çıkarcı yaşam felsefesi bu çıkarlara ulaşmada bireyin duyacağı hazzı öne çıkarmakta ve yaşam tatmin olmaz arzulara yönelik bir koşu biçimine dönüşmektedir. Burada cevaplanması gereken soru bireyin herhangi bir ödül olmaksızın da ahlaklı olup olamayacağıdır. Ahlaklı olmayı yalnızca erdemli yaşamak ve huzurlu, adil bir toplum yaratmak için arzulamak acaba insanlığın henüz ulaşamadığı üst bir realite midir? Eğer öyleyse bu realiteye nasıl, ne yöntemle ve ne zaman ulaşılacaktır? Hiç şüphe yoktur ki ahlaklı olmayı hedef görerek ahlaklı yaşamak sarsılmaz ve kalıcı bir ahlak anlayışına ulaşmanın en sağlam yoludur. Ancak buna erişebilmek için kişisel çıkarları pompalayan ekonomik ahlakın ve dinden çıkar sağlamayı alışkanlık edinen zihniyetin alt edilmesi gerekir. Ahlaklılığın toplumun saygı gösterdiği bir değer olduğu konusunda kamuoyunun verdiği mesajları göz ardı etmemek gerekir. Türk insanı dürüst ve temiz toplum için ağırlığını her geçen gün biraz daha net olarak ortaya koymaktadır. Halkın sağduyusu başta siyasetçiler olmak üzere ahlaka sırt dönenler için en büyük uyarıdır. Yol ayırımı, tarihe dönmek ya da tarih yazmak. Türkiye zor günler geçiriyor. Belki de ertelenmiş sorunlarını en canlı biçimde yaşıyor. Cumhuriyetten bu yana üstü örtülmüş ne varsa ortaya çıkıyor. İyileşen yaralar tekrar kanatılıyor. Sevgisizlik ve güvensizlik diz boyu. Korku, saldırganlığı körükleyecek en tehlikeli duygu. Kol geziyor. Gelecek nasıl şekillenecek? Türkiye 21. yüzyıla hangi kıyafette girecek? Geleceği yazacak kalemi kimler tutuyor? Demokrasi ağacı olgun meyveler verecek mi? Bu sorunlar çözüldüğünde gerçek demokrasinin önündeki engeller de aşılmış olacak. Anadolu rengarenk bir yarımada. Tarihin Anadolu'ya armağanı olan bu kültür tayfı içinde çeşitlilikteki güzelliği yakalamak tek bir renkte buluşmaktan daha güzel olacak. Hiçbir renk bir diğerini boğmadan ahenk içinde özgür, çağdaş, yeni bir yüzyılı kucaklamaya hazır bir ülke yaratmak herkesin hedefi olmalı. Türkiye'deki huzursuzluk geleceği geçmişte aramaktan kaynaklanıyor. Ne demek geleceği geçmişte aramak? Zaman ileriye doğru hızla akıp giderken geçmişi geleceğe taşımak, aklın çağa özgü ürünlerini geçmişe doğrultmak gibi gerçekçilikten uzak bir gayret geçtik demek. Oysa akıl bilgiyle şekilleniyor. Bilgi, bırakalım yüzyılları, on yılları her gün yenileniyor. Yaşam bilginin ışığında hızlı bir devinim içinde. Bugünün insanı istese bile yüzyıllar öncesinin düşüncesini yakalamaktan aciz. Hatta her fert kendi birikimi, sosyal çevresi, deneyimleriyle bir diğerinden farklı bir mantıkla düşünce üretiyor. Bu koşullarda insanın günün şartlarından kendini tamamen soyutlayarak geçmişteki bir yüce önderin düşüncesini yakalaması mümkün mü? Türkiye'deki çatışmanın temelinde yatan sorun işte bundan kaynaklanıyor. Kökten dinci zihniyet günün koşullarını asr-ı saadete uydurma gayreti içinde. Kur'an tüm sorulara cevap vermediği için de İslamcılar soruyor. Peygamber olsaydı ne yapardı? Peygamberin sünnetiyle de cevap bulunamayan sorulara birileri kendilerini peygamber yerine koyarak cevap üretmeye çalışıyorlar. Bu cevap Türkiye'yi asırlarca geriye götürüyor. İkinci arayış ise Kemalistlerden geliyor. Onlar da soruyor. Atatürk olsaydı ne yapardı? Onlar da kendilerini Atatürk'ün yerine koyarak sorunlara çözüm araba çabasındalar. Çünkü ne din ne Atatürkçülük olarak tanımlanan dar kalıplar Türkiye'nin sorunlarını çözümlemeye yetmiyor. Her ikisi de kendi dönemleri içinde gerçekçi, tutarlı, ilerici, yenilikçi. Her ikisi de ait olduğu dönemin toplumsal sorunlarına çözüm getirmiş, toplumu yeniden yapılandırmış. Ancak zaman hızla akarken toplum değişmiş, sorunlar farklılaşmış, sosyal ve ekonomik ilişkiler çeşitlenmiş, ortaya ihtiyaçlara cevap veren yeni kurumlar çıkmış. Bu koşullarda gerçek Atatürkçüler Atatürk'ün değişimden yana felsefesini anlayıp zamana ayak uydurulmasını onaylayanlar devletçilik ilkesinden feragat etmekte hiçbir sorun görmemişlerdir. Atatürk'ün gerçek amacının kendisini putlaştırmak değil Türk milletine hizmet etmek olduğunu açıklayan şu sözleri Kemalizmin ne kadar önü açık bir ideoloji olduğunu açıklamaya yeterlidir. Atatürk, Atatürk ilkeleri ve devrimlerinden şöyle bahsetmektedir. Bu koyduğumuz prensipler bugünün icaplarına göre milletimizin medeniyet yolunda gelişmesi için faydalı bulduklarımızdır. Ancak sosyal bünye daima gelişen ve tekamüle yönelmesi zaruri olan bir durumdadır. İlim ve teknik ise her an yeniliklere, icatlara açıktır. İşte bu durum karşısında insanların istek ve ihtiyaçları hem maddi hem manevi sahada daima çoğalan bir şekilde gelişir. Tarihin seyri içinde hiçbir prensip dogmatik bünyesini muhafaza edemez. Onun için Türk milleti yaşadığı çağın medeniyet seviyesinin icablarını yerine getirmek mecburiyetindedir. Bu sözler Atatürkçülüğü anlamak, yorumlamak ve benimsemek bakımından büyük anlam taşımaktadır. Atatürk'ün hayalindeki ülke, çağa ayak uyduran, değişime açık, uygarlıkla yarışan, bu sebeple de hiçbir katı ve dogmatik ilkeyle önünü tıkamayan insanların ülkesidir. Atatürk'ün hedefi, Türk insanını çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak, onu dünyanın en saygın ve mutlu milleti yapmaktı. Düşünen, üreten, kendini geliştirmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen bir topluma ulaşmayı amaçlamıştı. Yoksa kendisine köle olacak bir toplum yaratmayı hedeflememişti. Bu nedenle çağdaş Türk insanı yeni fikirleri, kurumları, politikaları ortaya koyarken bunları Atatürk'e mal etmek gibi bir yükümlülük altına sokulmamıştır. Atatürkçülük bir çağdaşlık ve değişimcilik çizgisidir. Her türlü dogmaya, durgunluğa ve kalıplaşmış düşünceye de kapalıdır. Bu sebeple Atatürkçülüğü dine alternatif göstermek mümkün değildir. Atatürkçülük bir inanç sistemi değil, bir çağdaşlaşma felsefesidir. Esasen insanı konu alan sosyal ve siyasal sistemlerde mutlak doğru diye bir şey olamaz. Çünkü sosyal değişim doğrunun zamana, mekana ve koşullara göre değişimini zorunlu kılar. Ülkenin belli bir dönemde içinde bulunduğu koşullar ve yine o dönemde belirlenen temel hedefler değişmiş ise o dönemin doğrularıyla yol almak toplumu en büyük yanlışa götürür. Toplumsal gelişme için doğrunun kıstası amaçlanan hedefe ulaşmadaki yararlılıktır. Bu ilke sosyal, ekonomik ve siyasal sistemi içeren tüm ideolojiler ve inanç sistemleri içinde geçerlidir. İnsanın ahlaki nitelikleri konusunda öne sürülen doğrular, yani temel erdemler, her zaman ve koşulda doğrudurlar. Ancak toplumsal yaşamı düzenleyici ilkeler, değişime muhtaçtır ve değiştirilmedikleri zaman da aşınır ve kendiliğinden devre dışı kalırlar. Bu nedenle İslam'ın Türk yorumu son derece önemlidir. Çünkü dini, çağdaş dünyanın siyasal ve sosyal sistemiyle çatışmaya sokacak statik kalıplardan arındırılmıştır. Bu nedenle de her türlü yenileşmeye açıktır. Türk aydını değişen koşulların bilincinde olarak fikirsel üretimlerini tarihin parlak şahsiyetlerine mal ederek topluma dayatmak yerine kendi malı olarak hayata geçirmenin mücadelesini yapmalıdır. Artık tarihten ödünç alınan fikirlerin borcunu topluma huzur ve refah sağlayarak ödeyecek yeni düşünceler üretmenin zamanı gelmiştir. Çünkü tarih kavga, acı, gözyaşı ve küllenmiş yaralarla yüklüdür. Bu acıları tekrar canlandırmak yerine uygarlığın imkanlarından yararlanarak çağdaş ve refaha ulaşmış bir ülke yaratmak için tüm yaratıcı düşüncelerin sentezine ihtiyaç vardır. Yani artık tarihe dönmeye değil, yeni bir tarih yazmaya adım atılmalıdır. Tarih yazmak için yıldızın parladığı anlar vardır. İşte Türkiye'de içinde yaşadığımız günlerde barış ve kardeşlik tarihini el birliği ile yazanların yıldızı, Türkiye'nin yıldızı ile birlikte parlayacaktır. Kitabın sonu.